Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programı Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman birlikte hazırladı. Hakkı Kurban danışmanımız. Sesimizi sizlere Özkan Özden koş ulaştırıyor. Spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikte izliyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +300 212 463 34 19 463 34 21 meclisgundemi@trt.net.tr posta adresimiz, Facebook sayfamız TRT-TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT-TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk Dilek Hanım.
Merhaba.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Akşam Gazetesi Parlamento muhabiri. Merhaba.
Merhaba.
Şimdi isterseniz öncelikle Sayın Kurban, meclisin geçen haftaki gündeminden söz edelim. Torba yasalardı meclisin geçen haftaki gündemi. Yeni haftada da hükümetin eylem planında yer alan bazı düzenlemeler Meclis Genel Kurul ve İhtisas Komisyonlarının gündemine gelecek. Gündemde hangi başlıklar var? Kısaca dinleyicilerimize aktarırsak.
Evet, yine yoğun bir haftaya başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Genel Kurul'da önce Avrupa Birliği ile ilgili uluslararası sözleşmeler değerlendirilecek. Hemen ardından da gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda düzenleme yapan bir yasa var ki hükümetin eylem planında yer alan çok önemli düzenlemeler içeriyor bu yasa. Özellikle kadın memur ve işçilerle ilgili doğumlarından sonraki izin haklarında önemli değişiklikler sağlayan bir düzenleme olacak. Bunun yanı sıra tabii genç girişimcilere önemli haklar getiriyor bu düzenleme. Muhtarların maaşlarını 940 liradan 1300 liraya yükselten bir düzenleme olacak. Tarım sektörüne önemli değişiklikler getiriyor. KDV muafiyeti sağlayacak çiftçilere yönelik. KDV sıfırlanıyor yemde ve gübrede. Bunun yanı sıra iş yerleriyle ilgili sigorta priminde önemli değişiklikler getirecek. Kapsamlı bir düzenleme olduğunu söyleyelim. Tabii bütçe bakımından da önemli bir haftaya giriyoruz. Çünkü 2016 bütçesi ele alınacak mecliste ve Plan ve Bütçe Komisyonu da çarşamba günü Maliye Bakanı Naci Ağbal bütçeyi sunacak. Bunun yanı sıra Anayasa Uzlaşma Komisyonu artık toplanacak. Bunun için de Meclis Başkanı İsmail Kahraman siyasi partilere mektupla çağrıda bulunmuştu. Bu hafta tüm siyasi partilerin üçer ismi Meclis Başkanı'na bildirmesi ve artık Uzlaşma Komisyonu'nun yeni anayasa için çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Yine yoğun bir gündem olacak kısacası.
Ben hemen telefonları hatırlatmak istiyorum izninizle, sorular olabilir düşüncesiyle. +90 312 463 34 19 463 34 21 telefon numaralarımız ve Manisa Milletvekili Doçent Doktor Selçuk Özdağ'la birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Şimdi aslında bizim sizden hani yorumlamanızı istediğimiz konu başlıkları var. Terörle mücadeleyi konuşacağız. Akademisyen ve sanatçıların biliyorsunuz imzaladığı bir bildiri var. Onu sizden öğrenmek istiyoruz. Reformlar ve sivil toplum kuruluşlarının durumunu aktarmanızı isteyeceğiz ama hafta sonu yapılan önemli bir toplantı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı. Onunla evet, başlayalım isterseniz. Bu kurultayla siz de oradaydınız bir AK Parti bir grup olarak ama.
Çok hakikaten hararetli bir kurultay oldu ama siz orada AK Parti temsilen bulundunuz ama toplantıyı erken terk etmek durumunda kaldınız. Neden böyle bir gelişme oldu efendim?
Öncelikle neden gerek duydunuz? Şunu söyleyeyim, hararetli bir kongre olmadı. Bizim tavrımızdan sonra bir hareket meydana geldi. Hareket harareti, hararet de cazibeyi meydana getiriyor ve cazibe noktası da orada bizim tavrımızdı. 35. olağan kongresini yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. 92 yıllık bir parti, köklü bir parti, Cumhuriyet'le beraber yaşıt. Ve biz AK Parti olarak oraya davet edildik. Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın ve MYK'nın kararıyla benim katılmam uygun görüldü. Arkadaşlarımızla beraber katıldık. Kendilerini 30 dakika kadar dinledik. Biz kongre salonuna katıldığımız zaman Sayın Karayalçın konuşuyordu. Eski genel başkanları, İstanbul İl Başkanı, şimdi divan başkanı olmuştu orada. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nu anons ettiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nu 30 dakika kadar dinledik. 25-30 dakika kadar eleştiriler vardı. Demokrasi açıklık rejiminin adı olduğu kadar, şeffaflık rejiminin adı olduğu kadar da tenkitlere tahammül etme sanatının adı, eleştirilere tahammül etme rejiminin adı, sistemin adı. Biz de orada eleştirileri dikkatli bir şekilde dinledik. Bunlardan acaba hakikat payı var mı? Evet. Hakikat payı varsa bunlarla ilgili acaba düzenlemeler yapabilir miyiz diyerek düşüncelerimizi kendimiz orada muhakeme ettik. Ama bir noktaya geldi ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına diktatör bozuntusu ifadesini kullandı. Yani bu ifadeyi kullanmak bile bize zul geliyor. Şimdi bir genel başkan, tecrübeli bir siyasetçi, genel müdürlük yapmış, aynı zamanda uzun süredir milletvekili parlamentoda, grup başkan vekilliği yapmış, 7 defa seçime katılmış, gerçi 7'sini de kaybetmiş ama kongrelerde kazanmış, kendi kongrelerinde kazanmış, rakiplerini yenmiş ama 7 defa da Türkiye'de seçime katılmış, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmış, yerel yönetimler seçimine katılmış, genel seçimlere katılmış, tecrübeli bir siyasetçinin kalkıp orada şeref ve namus kavramını bilir misiniz? Siz diktatör bozuntusunuz gibi kelimeleri kullanmış olması üzerine ben ayağa kalktım. Bunu kabul edemeyiz. Kabul etmem mümkün değil. Milletin oylarıyla seçilmiş, 10 defa seçim kazanmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı, o zamanlar tırnak içinde söylüyorum, hiç de tahmin edilmeyen bir partinin başında olarak gelmiş İstanbul gibi yerde seçim kazanmış belediye başkanlığı. Ardından 2001'de parti kurmuş. 2002 yılında seçim kazanmış, yasaklı olmuş, milletvekili olamamış, bunları aşmış. 10 defa toplamda seçim kazanmış. 10.sunda da kendisi milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçilmiş. Siz bir cumhurbaşkanına bu şekilde hitap edemezsiniz. Siz bir genel başkansınız. Biz siyasete seviye kazandırmak adına buradayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Siyaset sahnesindeyiz. Özellikle vesayetçilerin eline malzeme ve koz olmamalıyız. Onların ağızlarına sakız olmamalıyız. Vesayetçiler Türkiye'de siyasetçileri daima terbiye etmek istediler. Korkuttular ve bir noktada hor ve hakir gördüler. Biz siyasete seviye kazandırmak zorundaysak eğer, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin genel başkanı uslubuna ve diline dikkat etmesi gerekiyordu. Ben de orayı terk ettim. Daha sonra basın mensupları neden terk ettiğimi sordular. Uzun süre demeç vermedim. Şimdi bir genel başkan yardımcıları parti meclisine girememiş ama efendim yalakalık ifadesini kullanmış. Benim yaptığım, acaba yalakalık yapmadıysa eğer gibi, benim hayatımda yalakalık kelimesi yok. Eğer benim hayatımı bilseydi beyefendi o kelimeyi kesinlikle ağzına almamış olurdu. Ben 40 yıldır siyaset sahnesindeyim. Hep düz yaşadım. Düz olarak siyaset yaptım ve hiç kimseye de eyvallahsız yaşadım. Ben küstüğüm dağın odununu yakmadım. Ve alatını ver tımarımı dedim amena tabirle, atalarımızın deyimiyle. Daima kendi şahsiyetimle, kişiliğimle siyaset yaptım. Orada ikinci olarak da eğer diyor spontane olarak geliştiyse bunu da nezaket dışı kabul ederiz, nezaketsizlik kabul ederiz. Evet, niye nezaketsizlik kabul ediyorsunuz? Siz orada her türlü hakareti yapacaksınız seçilmiş bir cumhurbaşkanına. Eleştirilere evet. Evet, tenkitlere evet. Zaten eleştiriler olacak. Eleştiriler karşısında biz de öz eleştiri yapacağız. Değişmeyen bir kayda var dünyada. Hakkı Bey, değişmeyen bir kayda değişimdir. Değişerek gelişeceğiz biz. Kılıçdaroğlu değişmek istemiyor ve gelişmek de istemiyor Kılıçdaroğlu. Ve bu noktada da kendisi şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi zaten çok sönük geçmişti. Belki birazcık Cumhuriyet Halk Partisi konuşulmuş oldu. Bir nebze. Acaba konuşturmak adına mı yaptı? Yoksa öylesine alışkanlık mıydı? Şimdi fikirleri olmayanların ya şiddete başvururlar, fikirleri olmayanlar, veyahut da kötü söze, iftiralara, hakaretlere başvururlar. Eğer fikriniz yoksa siyaset yapmayacaksınız. Eğer geniş bir bilgi birikiminiz yoksa siyaset yapmayacaksınız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret ederek siyasette yer edinmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı karizmatik bir lider ve liderliğini tescil etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin 92 yıllık tarihinde Atatürk'ten sonraki en büyük lider olduğunu göstermiş. Menderes'i de geçmiş, Özal'ı da geçmiş. Yani bunları da geçmiş. İşte Gezi olaylarını yönetmiş. Ardından Kobani olaylarında direnmiş. Ardından vesayetçilere direnmiş, darbe girişimlerine direnmiş. 367 garabetine direnmiş. Sonra kendisi Cumhurbaşkanı olurken 1001 gailelerle onlara bir noktada baş kaldırmış, challenge yapmış. Dış politikada da herkese Türkiye'yi orta ölçekli devlet olmaktan çıkartıp büyük ölçekli devlet yapabilmek için gayret sarf etmiş bir lider. Paranızla ve pasaportunuzla ölçülür devletlerin gücü. Paranızı kıymetli yapmış ve de aynı zamanda pasaportunuzu geçerli yapmış ki şu an 26 ülkeyle de Schengen vizeleri görüşülüyor, biliyorsunuz kaldırılması görüşülüyor. Yani evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu şekilde hakaret ederek siyasette yer edinemezsiniz. Fikirlerinizi, projelerinizi söyleyin. O nedenle fikirleri ve projeleri olmadığı için de sandıkta boğuluyorlar. Ve bu söz kendisini vicdanlarda mahkum edecek. Kendisini tarihte mahkum edecek. Tarih kendisini kötü olarak yargılayacak, anacak. Ve de her şeyden önce millet nezdinde de mahkes bulmayan bir söz diyerek kendisini takviye ediyorum, kınıyorum. Ve inşallah özür dilemeye davet ediyorum. İnşallah özür diler. Yani genel başkan yardımcıları hala tevil edeceğine, oysa ki Anadolu'da bir tabiri var, zırva tevil götürmez diyerek, o nedenle hala tevil edeceğine özür dileriz. Sehven olmuştur, spontane konuşmuştur. İşte ilticalen konuşurken olur böyle şeyler. İfadesini kullanması gerekirken hala daha inatçılık yapmalarını anlamış değilim. Ama CHP seçmeni, CHP oy verenler Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasını mutlaka değerlendirecektir diye düşünüyorum.
Evet, Sayın Özdağ, gerçekten de sizin söylediğiniz gibi hani ne olursa olsun doğru değil mi söylenmelidir.
Üslup ve dil çok önemli. Dil temiz olmalı, üslup doğru ve düzgün olmalı.
Sizin yaptığınız aslında burada gerçekten bence doğru bir tavır olmuş diyelim ve terörle mücadeleye geçelim isterseniz. Şimdi terör örgütü DAEŞ'in Sultanahmet'te seçmesi vardı biliyorsunuz, Almanların orada bulunması ve onları katletmeleri ve terör örgütü PKK'da Diyarbakır Çınar'da saldırdı. Şimdi terör örgütleri yerli, yabancı, çocuk, yaşlı, Müslüman, Hristiyan, asker, sivil ayrımı yapmadan halka saldırıyor. İnsanları hedef alıyor direkt olarak. Ve Cumhurbaşkanı'ndan başbakana, siyasi parti liderlerinden bakanlar ve milletvekillerine kadar siyasetin gündeminde terör var. Ve Türkiye'yi hedef seçmeleri farklı terör örgütlerinin rastlantı mı? Bu saldırıların perde arkasında sizce neler var? Kimler var?
Öncelikle 92 yıllık Cumhuriyet'te çok partili hayata geçtikten sonra biz zaman zaman vesayetçiler tecelli ettiler, tezahür ettiler. Bunlar cuntacılardı. 1960'ı yaptılar, 71'i, 80'i yaptılar. 1997 postmodern darbe yaptılar. Darbe girişimlerinde bulundular. Bu darbeler bizim ekonomimize zarar verdi. Bu darbeler bizim demokrasimize zarar verdi. Ve bu darbeler kültürel savrulmalarımızı sağladı bizim. Milletler kültürleriyle yaşarlar. İkinci vesayetçi nokta ise kirli ve şantajcı medya ve uzantıları oldu. Şantaj yaptılar. Üçüncü olarak kirli ve şantajcı sermayedarlar ve uzantıları oldu. Dördüncü olarak oligarşik bürokrasi oldu. Beşinci olarak terör örgütleri oldu. Egemen güçler Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Bu topraklar çok önemli topraklar. Benim ifademle yol üstünde bağ olanla yarı güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Türkiye yol üstünde bir bağ veya çok güzel bir sevgili. O nedenle başımız dertten kurtulmuyor. 960'lı yıllarda geldik bu topraklara. Biz Hasan el Harakani ile girdik, Kars'tan girdik. O günden beri bu topraklar bize acı veriyor. İmparatorluklar döneminde bizden önce yaşayan imparatorluklar Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı gibi imparatorluklar iki güçle kaldılar. Büyük ekonomilerle ve büyük ordularla kaldılar. Ekonominiz büyükse, ordunuz büyükse bu topraklarda yaşadınız. Ekonominiz küçüldüyse, ordunuz mağlup olmaya başladıysa, zayıfladıysa yıkıldınız. Aynen Osmanlı gibi, aynen Selçuklu gibi, büyük Anadolu Selçuklu gibi, Bizans gibi, Roma gibi. Ulus devletlerde üç şeyle ayakta kalırsınız. Büyük ekonomilerle, büyük ordularla mı ordu demokrasiye rağm olacak, darbe yapmayacak, sari bir hastalık gibi her 10 yılda darbe yapmayacak veya Orta Doğu ülkelerine benzemeyeceksiniz veyahut da Afrika ülkelerine benzemeyeceksiniz. Bir de büyük demokrasinizle ilerlemiş, gelişmiş büyük demokrasiniz ayakta duracaksınız. Şimdi son zamanlarda bir yandan darbecileri gündeme getirdiler. Çünkü Türkiye'de siyasetçileri her zaman tehdit etti birileri. Eğer millet iradesi meclise yansımıyorsa, yansısa bile orada muktedir bir iktidar çıkmıyorsa, İktidar milleti korkuttular, siyasetçileri korkuttular ve siyasetçi kim tarafından korkutulduysa onun rengini taşıdı, onun kokusunu taşıdı. İşte bugün de terör örgütleriyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Bir toplum mühendisine soyunuyor emperyalist devletler. Çünkü Türkiye artık bulunduğu bölgede orta ölçekli devlet. Bulunduğu bölgede bölgesel aktör ama gelecekte büyük ölçekli devlet olacak. 20 bin dolar, 30 bin dolar. Artık beyin göçünü beyin gücüne çeviren bir Türkiye. Parası kıymetli, pasaportu kıymetli. Teknolojiyle çalışan bir Türkiye, her ilde üniversitesi olan bir Türkiye var. Her ilde 2, 3, 4, 5 fen lisesi var. dehalarını artık yurt dışına kaçıp kaybetmiyor. Belki tamamını hala da yapamadı ama Türkiye artık kendi silahını yapıyor. Uçağını yapmak için yola çıktı, arabasını yapmak için yola çıktı, tankını yapıyor, insan hava uçağını yapıyor, uydusunu gökyüzüne gönderiyor ve Türkiye artık bu bölgede dedi ki bensiz dünya dizayn edilemez. Evet. Bu nedenle terör örgütlerini devreye soktular ve Almanya bizi Schengen vizelerinin kaldırılmasında, Avrupa Birliği'ne girişte bize destek olmaya başlamıştı. Alman turistlere karşı özellikle yapıldığını düşünüyorum. Almanya'ya mesaj, Türkiye'ye mesaj ve Türkiye'nin geleceğine ve Almanya'nın geleceğine, Avrupa'nın geleceğine mesaj. Aynı zamanda Türkiye'nin turizmine gele, çünkü ekonomilerle devletler ayakta duruyorlar. Ekonomimiz, biz 40 milyona yakın turist barındırıyoruz bu ülkede her yıl. Aslında bizim potansiyelimiz 100 milyon turisti barındırabilecek bir potansiyel. Güneş, deniz, kum, iklim, sağlık turizmi, inanç turizmi nedeniyle, kültürel turizmle, tarih turizmi nedeniyle bunu yapıp turizmimize bir darbe. Aynı zamanda bize şöyle bir mesaj veriyorlardı. Terör örgütleri, yani dünyada Türkiye, DAEŞ'i, IŞİD'i besliyor. Bu mesajı vermek istediler. Evet, evet. IŞİD, bakınız Türkiye'de, IŞİD Fransa'da da yaptı. O zaman Fransa mı besliyor? MEF'in muhalefetinden bunu çıkartabiliriz. Bir diğer yandan PKK terör örgütü 1979'lu yıllarda çıktı ortaya. 1975'te kurulmuştu. Evet. Ondan önce THKBC, TİKKO gibi örgütler vardı. Şimdi bu örgütlerin içerisinde tırnak içinde siyasal Kürtçülük palazlandı 12 Eylül öncesi. 12 Eylül sonrası ise PKK'nın içerisinde aşırı illegal örgütler var şimdi. Birlikte hareket ediyorlar. Türk'ü de, Ermenisi de, Kürt'ü de. Et lisesi önemli değil. Marksist ve Leninist örgütler bunlar. Bunların hesabı Türkiye'yi büyütmemek. Neden? Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'yi meşgul etmek. Türkiye'nin çok ciddi zenginlikleri var. Bir, gelecek savaşlar petrol savaşları değil. Su savaşları ve tarım savaşları. Organik tarım Türkiye için biçilmiş kaftan. Bizim topraklarımızda hiç kimyasal silah kullanılmadı Hakkı Bey. O nedenle bizim orada Harran Ova'mız var. Orada Çukurova Ova'mız var. Orada Muş Ova'mız var. Orada Iğdır Ova'mız var. Fırat'ımız var. Dicle'miz var. Arası'mız var. Tabii GAP projelerimiz var. İşte Atatürk Barajı, Karakaya Barajı, Ilısu Barajı, Kargamış Barajı, Keban Barajı gibi tamamlamak istediğimiz Silvan Barajı gibi. Silvan'ı tamamlayamadık. İşte bu terör örgütleri bir yandan bizim tarımla tanışmamızı engellemek istiyorlar. Bir yandan suyumuzla beraber 122 tane baraj yapıyoruz. Orada göletler, büyük barajlar. Dünyanın en büyük barajını Çoruh Nehri üzerine yaptık. Deriner Barajı, Yusufeli'ni yapıyoruz, 3. barajı. Burada elektrik üreteceğiz. Elektriğe ihtiyacımız var. Madenlerimiz var. Hakkari Dağları'nda çinko, kurşun rezervimiz var. Andesit madenlerimiz var. Altın rezervimiz var. Erzincan'da çıktı, çalıştırılıyor. Bakır rezervimiz var. 1 milyar ton. O nedenle terör örgütlerle bizi terbiye etmek istiyorlar. PKK, Türk bir terör örgütüdür. Marksist, Leninist'tir. Kesinlikle Kürtlerin hakkını savunmamaktadır. Güneydoğu Anadolu'da Türkiye'nin büyümesini engellemek adına bir taşeron örgüttür ve bu örgüt acımasızdır, alçaktır. Bu örgüt savaşlarda bile başka ülkelerin yapmayacağını yapıyor. Camiler bombalanmaz, kutsallara dokunulmaz, kadınlara dokunulmaz, doktorlara dokunulmaz, çocuklar, din adamlara dokunulmaz, çocuklara dokunulmaz. Bir de utanmadan Selahattin Demirtaş, bunların siyasal uzantısının sözcüsü, bir diğer yandan da işte sivillere, kadınlara ve çocuklara yapılan eylem nedeniyle özür bekliyoruz. Kim yaptıysa eğer diyor. Kimin yaptığı belli. İntikam adına yaptık diyorlar bu adamlar. PKK yaptı. Hala daha tevil ediyor. Ben buradan diyorum ki kim bu HDP'ye oy verdiyse bu söz üzerine lütfen HDP'li olmayı bir kez daha düşünsünler. Bir de burada bir söz eksik. Asker polis korucu öldürülür demek istiyor Selahattin Demirtaş. Asker polis öldürürseniz evet öldürebilirsiniz. Onlar da insan. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı değil misiniz? Onlar kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin bunlar polisleri, askerleri, korucuları, güvenlik güçleri. İnsan öldürmeyi neden bu kadar heveslisiniz? Bırakın silahlarınızı. O bölgede neden kurtarılmış bölgeler ihdas etmeye çalışıyorsunuz? 12 Eylül öncesi bu Marksist ve Leninistlerin kurtarılmış mahalleleri ve kurtarılmış sokakları vardı. Şimdi de kurtarılmış ilçemiz olsun istiyorlar. Kurtarılmış ilimiz olsun diyorlar. Türkiye buna müsaade etmeyecek. Güneydoğu Anadolu'da Kürt vatandaşlarımız, Arap vatandaşlarımız, Türkmen Kürt vatandaşlarımız, Arap vatandaşlarımız, orada Yezidi vatandaşlarımız, Hristiyan vatandaşlarımız var. Onlar bir kere bunlara tahammül etmiyorlar. Ben Diyarbakır'daydım, Sur'daydım, evet. Oralardaydım. Gittim ilçeleri gezdim, arkadaşlarımla beraberdim. Devlet erkanını gezdim, milletle ve devletle beraberdim orada. Vatandaşlarla beraberdim. Şimdi bir kampanya düzenliyoruz bununla ilgili. Yani ihtiyaçları yok. İhtiyaçlar olduğu için değil, devlet zaten 1.000 lira para veriyor, daha önce 250-300'dü, sonra 500'e çıkardı, sonra 1.000 lira. Bu evlerini terk edenler, zorunlu olarak başka evlerde misafir edilenler veya otellerde veya başka evlerde kiralayanlar, bunlarla ilgili yiyecekleri veriliyor. Ama biz şunu söylemek istiyoruz, biz Kürdüz, Türküz, Arabız ama hep birlikte Türkiye'yiz. Biz Kürdüz, Türküz, Arabız, Çerkeziz ama biz Birlikte Türkiye inşa edeceğiz. Aynı kaderi paylaşıyoruz mesajını vermek istiyoruz. Kardeşiz yanınızdayız mesajını vermek istiyoruz. Şimdi oralara battaniyelerimiz, elektrikli sobalarımız gidecek. Vatandaşlarımıza yiyecekler gidecek. Evlerine paketler halinde sunulacak. Mamalar gidecek. Aynı zamanda da yapabilirsek eğer bugün dün görüşmeler yaptım partimizin yetkilileriyle. Okullar kapanıyor biliyorsunuz 23 Ocak'ta ve yeni hızlandırılmış eğitim yapılacak orada okula gidemeyen çocuklar. Bu çocuklarla ilgili de acaba okul başladığı gün masalarına bir çanta koyabilir miyiz? Ve işlerinde bir ajanda olsun, defterleri, kalemleri, silgileri, şapkaları, eldivenleri orada bunları olsun diye. Sivil toplum kuruluşları olarak beraber ben STK'ların sorumlusu olduğum için STK'lar ve halkla ilişkilerden sorumlu olduğu için özür dilerim. Maksadını aşan bir kelime kullandım. Onlarla teşkil mesaide bulunarak bunu yapabilir miyiz diyerek gayret sarf ediyoruz. Teröre karşı, insanlık suçuna karşı hep beraber direnmek mecburiyetindeyiz. Bu terörün sadece terör ve teröristle uğraşmamalıyız. Biz bölücülükle de uğraşmalıyız.
Evet, bu noktada bölücülük, sanıyorum belediye başkanlarının özellikle o bölgede verdikleri destekler var. Siyasi partinin verdiği destek var. Onlara yönelik ne yapılabilir efendim?
Bunlarla ilgili hukuk devreye girmeli. İçişleri Bakanlığı devreye girmeli. Bunlarla ilgili ihbarlar devreye girmeli. Bunların yapmış olduğu yolsuzluklarla ilgili. Zaten terörle ilgili bir ihbar hattı kurulmuştu biliyorsunuz. Vatandaşlar yine ihbarlarını yapabilirler o bölgede. Zaten gönderilen paraların çoğunluğu burada maaşlara veriliyor. Sular akmıyor, altyapı yok, üst yapı yok.
Ki Mardin'in, Van'ın ve bazı illerin harcamaları ile ilgili Sayın Başbakan da bazı bilgiler vermişti. Onları da hatırladığımızda hakikaten verilen desteğin nerelere gittiği konusunda herkesin kafasında bir soru işareti
oluşuyor. Bunlardan 18 belediye başkanı görevden alındı. 53'e yakın belediye meclis üyesi görevden alındı. Diğerleri hakkında soruşturmalar devam ediyorlar. Öyle öz yönetimmiş, özellikmiş. Tırnak içinde söylüyorum, Fırat'ın öbür tarafında Kürdistan'mış. Bu tarafında ortak yaşam. Bunların hepsi zırva. Zırva tevil götürmez. Bunlar hepsi hezeyan. Türkiye bir bütün. Biz Türkiye'de Kürtler, Türkler, Araplar hep beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Birinci sınıf vatandaş olarak yaşayacağız. Emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Beraber birlikte Malazgirt'i yaptık. Beraber Çanakkale'de direndik. Beraber Kurtuluş Savaşı'nda direndik. Beraber Kıbrıs'a gittik. Beraber Kore'ye gittik. Birlikte Lozan Anlaşması'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında bulunanlar vardı. İdrisi Bitlisiler Yavuz'un yanındaydılar. O zamanlar Hamidiye alaylarıyla beraber Abdülhamit'in yanındaydılar. Biz Müslümanız bu topraklarda. Biz her şeyden önce birinci sınıf vatandaş olmak mecburiyetindeyiz. Bir bayrağımız var, Ay Yıldızlı Bayrak. Bir İstiklal Marşımız var, Arnavut Mehmet Akif Ersoy yazdı. Onu seslendireceğiz. Bir vatanımız var, burası bizim vatanımız. Bir devletimiz var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve resmi dilimiz Türkçe ama herkes her dilini konuşabilir. Kurmançayı, Zazacayı, Lazcayı, Çerkezceyi öğrenebilir. Hiçbir dil başka bir dil asimile etmez. Her kültürün yaşamasını isteriz. Zaten biz bir de kültürler arasına da zaman zaman çıkıyorlar, kültürümüz asimile ediliyor falan. Biz hepimiz aynı kültürün çocuklarıyız.
Evet,
biz Almanya'da olsak Almanlar bizi asimile ediyor diyebiliriz de. Nasıl olur da Müslüman Müslüman asimile eder? Nasıl olur da bin yıldır cenazemiz aynı, düğünümüz aynı, nişanımız aynı, asker uğurlamamız aynı. Bir dilimiz farklı olarak gözüküyor ki o dilin de %50'si hemen hemen Türkçe.
Türkçe. Sayın Özdağ, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu konuda çok titiz ve dikkatliler. Onlar da asimile olmadan entegre olmaya gayret gösteriyorlar.
Biz entegrasyona burada, evet, asimilasyona
evet,
hayır.
Hayır. Şimdi sizin anlattıklarınıza baktığımız zaman Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak yaptıklarınız ve yapacaklarınızı burada anlattınız ama akademisyen ve sanatçıların imzaladığı bir bildiri var. Sizin akademisyenlik geçmişiniz de var. Öyle biliyoruz.
Bir doçentsiniz,
bir siyasetçisiniz. Şimdi akademisyenler başta olmak üzere toplumun bazı kesimlerinin imzaladığı bu acı bildiriyi diyeceğim izninizle nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi burada iki bildiri var. Birincisinde burada devleti suçlayan bir bildiri var. PKK'ya atıfta bulunmuyorlar. Sanki orada kadınları, çocukları öldürenler kim? Meçhul uzaylılar öldürüyor. Sanki orada barajları bombalayanlar kim? Havalimanlarını geciktirenler kim? Yolları yaptırtmayanlar, hastaneleri bombalayanlar. Orada Kobani olaylarında 50 kişiyi öldürenler kimler? 1984'ten Şemdinli Eruk katliamından bugüne kadar 50 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren kim? Orada hanımının yanında, çocuklarının yanında babasını, kocasını öldürenler kim? Hanımının yanında pazarda assubayı öldüren kim? Uyuyan polisleri öldürenler kim? Onlara bir atıfta bulunmak yok. Eğer o akademisyenler Güneydoğu Anadolu'ya gitseydiler, görse devlet orada hangi hukuksuzluğu yapmış, hangi insan haklarını çiğnemiş, onları müşahhas olarak bir akademisyen üslubuyla, bilimsel olarak yazsaydılar, kamuoyuyla paylaşsaydılar ve devlet de o konuda hassas olsaydı, devlet 90'ların devleti değil. Biz burada terörle mücadele ediyoruz, vatandaşımıza zarar vermek istemiyoruz. O nedenle Bir de şunu atıfta bulunmak lazım. Yani niye sadece Sur'da, Cizre'de, Sulapi'de belli yerlerde sokağa çıkma yasağı var da diğer Kürtlerin yaşadığı başka yerlerde yok? Niye yok? Neden orada devlet madem zulmediyordu, devlet orada zulmediyor da benim Manisa'mda 200 bine yakın doğulu vatandaşım yaşıyor. Onlara niye zulmetmiyor? İstanbul'dakilere niye zulmetmiyor? Ankara'dakilere niye zulmetmiyor? Kim etnisitesi farklı olarak Türkiye'de bir şey olamıyor? Bununla ilgili akademisyenler yanlış yapmışlardır. İkinci olarak çok ciddi şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bühtanda bulunmuşlardır. Ve devletini kendileri küçük düşürmüşler. Devletimiz olmasa bir şeyimiz olmaz bizim. Elbette ki insan hakları ön planda olacaklar. Ama hiçbir demokratik çoğulculuk insan hayatından önemli değildir. Buna özellikle vurgu yapmak istiyorum. İkinci bildiride ise PKK'yı, Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti yok etmek istiyor. Yok etmek istedikleri için de PKK bunların yok olmaması için ayağa kalkan bir örgüt olarak takdim ediyorlar. Bu daha büyük bir ayıp. Bu daha büyük bir ihanet. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki bir kez daha okuyun bildirinizi ve daha sonra bu bildiriden imzalarını çekenler olmaya başladı. Bir kere biz buna müsaade etmeyeceğiz. Terörle ve teröristle mücadele edeceğiz. Ama esas bölücülükle mücadele etmektir. Yani korucuların içerisinde PKK'lı varsa bunlarla mücadele edeceğiz. Eğer orada sosyal yardım alıp da PKK'nın borazanlığını yapanlar varsa bunlarla mücadele edeceğiz. Eğer orada devletin maaşını alıp PKK'nın affedersiniz ekmeğine yağ süren devlet memurları varsa bunlarla mücadele edeceğiz. Uyuşturucu ticareti yapıyorlar. Lojistik desteklerini keseceğiz. Aynı zamanda Türkiye'de PKK'ya destek veren siyasal uzantılarıyla hukuk mücadele edecek. Bu sözde akademisyenlerle hukuk mücadele edecek, idari yargı veyahut da idari tasarruflar mücadele edecek. Buna karşı çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Eğer Almanya'da böyle bir şey olsaydı Almanya buna müsaade eder miydi? Elbette. Baydar Maynov çetesini ne yaptı Allah aşkına söyler misiniz? İtalya Kızıltugaylara ne yaptı? Japonya ne yaptı? İngiltere ETA'ya, İRA'ya karşı neler yaptı? İspanya ETA'ya karşı neler yaptı? Veya Peru'da Aydınlık Yol Hareketi'ne karşı Peru neler yaptı? Tamil gerillalarına karşı neler yapıldı? Biz bunların hepsini biliyoruz ama PKK şöyle bir örgüt, bunu aydınların, özür dilerim, akademisyenlerin bilmesi lazım. Aydın değiller kesinlikle. Aydın olabilmek için bütün Türkiye'nin kabul etmesi gerekiyor. Dünya çapında eserler vermeleri gerekiyor. Cemil Meriç olmaları gerekiyor. Alev Alatlı olmaları gerekiyor. İlkokul mezunu olmasına rağmen Peyami Safa olmaları gerekiyor. Abdurrahim Karakoç olmaları gerekiyor. İsmet Özel olmaları gerekiyor. İdris Küçük Ömer olmaları gerekiyor. Kemal Tahir olmaları gerekiyor. Değiller. Bu akademisyenler çok ciddi şekilde ya etnisitelerinden dolayı, affedersiz tırnak içinde söylüyorum, siyasal Kürtçülük ideolojilerinden dolayı bunu yapıyorlar. Marksist-Leninist oldukları için bunu yapıyorlar. Veyahut da geçmişte şu veya bu tarihte ayaklarına veya tırnaklarına bastığımızın çocukları olarak şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden intikam almak istiyorlar. Bunlara karşı da dikkat etmeliyiz. Bir kısmı da affedersiniz Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti düşmanlığı nedeniyle yapıyorlar. Bu akademisyenleri vicdanlı olmaya davet ediyorum. Bu akademisyenleri zekaları var ama akıllı olmaya davet ediyorum. Bu akademisyenleri gönül tellerini dinlemeye davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yanlış yaparsa hep beraber mücadele edelim. Ama PKK'ya karşı da sesimizi yükseltelim. O çocukları kim geri getirecek? O İrem'i kim getirecek? O çocukları, o kadınları kim getirecek? 50 bin kişi 1 trilyon dolarımıza mal oldu. Niye silahları var? O akademisyenler şunu bilmeleri gerekir. Demokrasilerde ve de bütün siyasal teorilerde zor kullanma hakkı devlete aittir. Evet, başka evet. Kimsenin elinde silah olmaz. Olan elinde de silah varsa da onu almak devletin hukuk çerçevesine görevidir. Evet.
Sayın Özdağ, son bir dakikamız kaldı. Evet. Zaman su gibi aktı geçti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir iki cümleleri neler söylemek istersiniz?
Onlar bizim gönüllü elçilerimiz. Biz doğudan batıya doğru hep göç ettik. Tarih sahnesine çıktığımız günden itibaren doğudan batıya. Eskiden buralarda fetih ruhuyla vardık. Şimdi ise buralarda kültürümüzle varız. Şimdi buralarda ticaretle varız. Şu veya bu nedenle işçi olarak gidenlerin çocukları orada iş yerleri açmaya başladılar. Akademisyen olarak varız. Nobel ödülü alan Aziz Sancar olarak varız. O nedenle ben onlara diyorum ki sizin her biriniz birer bayraksınız. Sizin her biriniz bir Türkiye'siniz. Sizin her biriniz bir tarihsiniz. 5000 yıllık, 3000 yıllık, 1000 yıllık Anadolu tarihisiniz. Türkiye tarihisiniz, Türklerin tarihisiniz. Siz tertemiz ay yıldızlı bayrağı şerefle dalgalandırıyorsunuz. Oralarda daha çok katma değer sağlayın. İslamofobiye karşı da mücadele verelim hep beraber. Lobi olun, bir araya gelin, birlikte olun. Çünkü el eli yıkar, eller de yüzü yıkar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ben bütün Türkleri Amerika'dan Kanada'ya, Avustralya'dan Almanya'ya, Avrupa içlerine kadar, Afrika içlerine kadar, dünyanın her yerinde nerede bir Türk varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı varsa veya tarihi internantımız içerisinde kültürel kodlarımızın kesiştiği kişiler varsa ne olur bir olun. Beraber olun. Türkiye sizi seviyor. Siz de Türkiye'yi unutmayın.
Efendim çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajınız için. Sağ olun.
Evet, çok teşekkürler efendim yayınımıza konuk olduğunuz için.
Konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Manisa Milletvekili, Doçent Doktor Selçuk Özdağ stüdyo konuğumuzdu. Haftaya pazartesi görüşebilmek umuduyla diyoruz. Hoşçakalın. Meclis gündemi.